Podcast dinle.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tam yanımda o gördüğünüz kişi piyasaların kurduğu devrim. Yani piyasalarda herhalde dünyada olmadığı, tahta olmadığı piyasa yok. 172 piyasayı birden aynı anda seyretme kabiliyetine sahip olduğu gibi suyun altında da nefesini 76 saniye kadar tutabiliyor bildiğim kadarıyla.
O kadar değil, o kadar değil.
Ne kadar mesela abi, ne kadar tutarsınız?
Abi 172 tahtayı takip ettiğim doğrudur. Suyun altındaki bölümü doğru değil yani.
Ya tutar. Şu anda suyun altında ülke hocam. Hepimiz nefesimizi tutuyoruz.
Abi telefonum durmadı Murat. Bugün özellikle karardan sonra yani hiç durmadı. Piyasayı takip etmeye neredeyse fırsat olmadı. Ama çok nokta atış bir noktaydı. Bir 11.28'i ben uzunca bir zamandır dolar TL'de bekliyordum zaten. O teknik bir olarak hedefiydi. Aynen teknik. Ya şimdi bazı yorumcular veya işte ya Devrim Bey tekniği mi olur bu işin bu noktada falan diyorlar ama teknik analiz bir matematik işi ve matematik her zaman çalışmıştır piyasada. Onu sadece görmek önemli ve taraflı bakmamak lazım. Çift taraflı bakmak lazım. Yani her zaman bir hareketin üst yönü, yukarı yönü de var, aşağı yönü de var. Bu biz yukarı yönünü bir süredir sadece tanıyoruz nedense. Sağ olsunlar faizleri aşağı doğru bastırdıkça biz de yukarı yönü tanımaya devam edeceğiz. Görüntü o yani, yönü doğrultuda.
Adamlar tam faiz sebeptir, şemsiye sonuçtura gittiler. Hakikaten yani bayağı bir yol aldılar bu konuda. Yani insanları hakikaten fakirleştirme konusunda adamlar eksper. Yani şu anda Avrupa'nın en düşük gayri safi milli hasılalarından birine doğru giderken büyüklük açısından değil, hani kişi başına vuralım o işi. En fakir ülkesiyiz neredeyse açık ara. Küba'dan daha az asgari ücret alan yegane ülkeyiz. Ve bu başarı onların yani şampanya patlatıp kutlamaları lazım. Ya biz, şimdi sen biliyorsun, ben biliyorum, bizi seyredenler biliyor. Güzel kardeşim, sen faizi düşürünce bu kur 11'i deneyecek. 11'in üstüne atacak. Peki bunu niye, yani senin bir rasyonel açıklaman var mı bu konuda? Yani sence evet, planları ne olabilir?
Evet, ben bu konuda aslında uzunca bir zamandır çok net düşünüyorum Murat. Çünkü evet, herkes
bu,
yani...
Bu zaman düşünmen lazım. Bunu kısa sürede kimse çözemez doktor.
Evet, çünkü şöyle bir gerçek vardı aslında. Bu aslında ne faizle bir herhangi bir mücadele. Böyle zannediliyor, böyle de görünüyor ama aslında öyle değil. Bence bu bir devalüasyon operasyonuydu başından itibaren. Ve bu bir hedefe gidene kadar da bu faizle ilgili tutum devam ettiriliyor. Yani burada aslında konu faiz değil, konu devalüasyon ve doların, dövizin ulaşması istenen bir nokta var. Çünkü çok o noktadan itibaren bir...
Peki madem öyle, bundan 1,5 ay önce orta vadeli program açıkladı bu lavuklar. Ve doların 2021'inin 8.30 olarak ortalamasını açıkladılar. 8.27 hatta neredeyse. Bu gelecek sene 9.27, 10.27. Şu anda aslında gelecekte yaşıyoruz. Yani 2024 yılının kur hedefine geçmiş durumdayız. Peki 1,5 ay önce adamların böyle bir devalüasyonda niyeti yok da şimdi mi yaptılar bunu?
Şimdi bu tip hareketler currency'lerde, yani şeyde para birimlerinde, hepsini de çok uzun yıllar tecrübem var piyasada, geçmişte de ekranda çok fazla bunları trade ettim.
Ama
ben
misafir
de.
Sensin, şanslısın doktor.
Yani şimdi burada bu devam eden, yani currency'lerde biliyorsun böyle durur durur uzunca bir zaman hareket birden patlamalar olur. Özellikle emerging market'larda, gelişmekte olan piyasa para birimlerine odak. Yani biz bir süredir aslında onlara bir sinyal yakıyoruz. Ya bakın biz faizi indireceğiz. Gelin bizim paramıza biraz bir şeyler dönecek. Buraya girin, biraz ekmek var. Sinyali yakıyoruz. Alenen söylüyoruz. Biz faizi indirmeye devam edeceğiz. Önce Türkiye'deki ekonomistler ve piyasa buna ikna olmadı. Adamlar alenen söylediler. Biz faizi indireceğiz. Bu da demektir ki dolar yukarıydı. Yani aslında normal şartlarda bu açıklamalardan sonra ilk başta da doların 11 liraya gelmesi lazımdı. Ama piyasa ısrarla yok artık bu kadarı olmaz, bu kadarı olmaz dedi. Ama aslında bu kadarı oluyor. Yani dolar erkenden 11 lira gelseydi faizi bu kadar indirmek zorunda kalmayacaklardı. Ama burada birkaç stratejiyi, birkaç kuşu aynı anda vurmaya
niye
çalışıyorlar.
Ya bir dakika çok kısa keseceğim, sonra niye senin şey yapacağım. Şimdi Şubat ayının 21'i 22'si hava soğuk, yağmurlu, böyle leş gibi bir hava. Gençler böyle hava karanlık eve gidiyorlar. Dolar kuruna bakıyorsun 6.98. Şubat 21-22. 7'de. Şu anda kuru 11'de. Şimdi 7'nin yarısı 3.5. Yaklaşık %58 bir artış var. Şubat 22'den bugüne dolar kuru Türk lirası karşısında %58 artmış. Dünyada böyle bir kazanç. Yani borsada 2 liraya aldığında ise 3 lira olunca takla atıyorsun sevinçten. %58 artış aynı zamanda bizim fakirleşmemiz anlamına geliyor. Çünkü asgari ücret dediğin o cücük kadar civciv yeme yılbaşında belli oluyor ve bütün yıl boyunca gidiyor. O para %58 değer kaybetmiş. Aslında bir de sen zenginleşmedin. Mesela senin 1 milyon doların var. Senin bugün de 1 milyon doların var. Yani dünya çapında hiçbir yerin değişmedi. Türkiye'de Türk lirasını bozdurursan zenginleştin diye düşünüyoruz. Yani bu kadar rezil bir ekonomi yönetiminin ki bu benim senin değil bu benim tabirim yaptıktan sonra bir de hala yukarı atmaya çalışmaların amacı ne olabilir?
Peki şimdi şunu şöyle netleştirelim. 94 devalüasyonunda piyasadaydım. 2001 devalüasyonu süresince de piyasadaydım. 2018'deki bu papaz krizi neyse artık o. O sırada da ben piyasada aynen aktif özellikle dolar TL'yi ve bütün enstrümanları trade ediyorum. Şimdi buradaki mesele aslında doların 11 lira olması kısa vadede hızla gittiği için bir uçuk nokta. Sadece basit bir matematik. Tarih boyunca enflasyonla döviz kuru aslında inanılmaz bir paralellik içeriyor. Yani biri birini kovalıyor, biri bazen hızlı gidiyor, sonra öbürü onu yakalıyor. Bu böyle bir eğridir. Yani biri birinin ya üstüne çıkar sonra hep aynı doğrultuda, paralel doğrultuda gider. Şimdi çok basit bir matematik var.
Sağ ol Mustafa'm. Evet.
1 Ocak 2021 tarihinde dolar kuru 7.41 ve 8.58'den Kasım başında 8.58'den düşmüş bir 7.41. Yani evet, o anda için piyasa için pahalı. Senin iddia filan kazanmıştın. Evet.
8.58'in altında kapayacak dedim. Bu sene fena aynen patlayabilir mi yalnız?
Bu sene risk üstünde gidiyorsun. Dur daha yıl bitmedi.
Şimdi, ama daha bitmedi evet. Herkese şimdi, de söyleyeyim 31 Aralık'ta bitiyor. Ben iddia kaybetmedim. Kolay kolay da kaybetme. Ben başka bir soru soracağım. Şimdi sen 94, 2001, 2018 krizlerini gördüm dedin. Aslında bir de 98'de Duma krizi vardı. Hadi onu da koyalım. Hangisinde en çok para kaybettin? Ve bu dahil. Bunu da kriz olarak addediyorum. Para hepsinde kazandın mı? Kaybettiğin var mı?
Tabii ki var. Başlangıçta 94 krizinde tamamen sıfırladım. Borsadaydım komple.
Ve
dolar 14 Ocak'ta 14 liraydı. 30 Nisan'da 42 liraydı. O arada 3'e kapladım. Bütün paramı kaybettim borsada. Güzel. Çünkü borsada inanıyorum. 2001'de para kazandım. Çünkü bunun böyle gelişebileceği belliydi.
Var ama çünkü iki turda geldi. Bir Kasım'da geldi, bir Şubat'ta geldi. Güzel.
Çok kontrollü şekilde IMF'in kontrolünde adım adım devam etti aslında. Uzun vadeye yayılmış ve o sırada IMF para sokuyordu Türkiye'de. Ben de bir süredir bunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'ye para girişi hedeflenen bir operasyon. Ama bunu çok hızlı yaptıkları için bak normalde 7.41 1 Ocak
sabit kur salaklığı vardı o zaman.
Evet. O öncesinde tam sabit kurdan bir anda açtılar ve serbest kura geçtik. Zaten ilk gecesinde 6.80'lerden 8.30'lara gittik. Ondan sonra yavaş yavaş 1.8'e gittik. Ki o zamanlar 6.0 vardı biliyorsun. Milyon konuşuyorduk.
2018'de ne yaptı?
2018'deki deval sırasında 5.5'tu normalde o hedefim. Hatta o konuda tweetler atıyordum. 5.5 bu devalüasyonun hedefi diyordum. Ki teknik olarak FIBO hedefi 5.5'tu. Tıpkı bu harekette 9.60'ın ilk hedef olması gibi. Ama 9.60'da o zamanki 5.5 birbirine meç edildi. Şu anda biz o 7.20'ye gidiş tamamen bir kopma hareketiydi. Ve onun zaten orada kalıcılığı mümkün değildi. Ama o zamanlarda biraz rezervimiz vardı Murat. Şimdi eksi rezervdeyiz.
Abi, şimdi bak burada bir şey çıkartıyorum. 94 krizi yani tam kriz. Niye? Çünkü sen para kaybetmişin bilinmiyor. Hadi 2001 krizi bir önceden semptom gösterdi. İkincisi muhtemelen bu krizde sen para kazandın. Bugünkü operasyon, dünküler. Çünkü göz göre göre geldi arkadaş. Yani bağıra bağıra sokaktaki insan da biliyordu faiz düşüreceğini. Adam dün çıktı işte Nas suresi falan dedi. Bariz faiz düşürecekler yani bir gün önce. Haliyle yani gözünü kapa, kredi al, dolar al, akşam sat. Yani bu iş bu kadar basit mi ya? Yani göz göre göre.
Yani maalesef. Şimdi bu yoksullaşma bölümü tam algılanmıyor. Yani çünkü bu tip devalüasyon, enflasyon sarmalının önce bir erken zenginleşme fikri var. Az önce senin anlattığın gibi. Şu anda işte dolar aldım, sattım, para kazandım, araba aldım, o değerlendi, ev aldım. Herkeste bir kafa oluyor. İlk aşaması bu hep böyle. Ve zaten hedeflenen de bu Murat. Yani ilk aşamasında burada bir geçici zenginlik algısıdır enflasyonun verdiği. Bu aynı hataya bugün Amerika'da düşüyor. Sıfır faizle ısrar ediyor ve çılgınca bir 1977-80 periyoduna benzeyen çok çok benzeyen bir stagflatif dönemin içine girdiler.
Abi şu Amerika'yla konuşalım, büyük tatlaya gelecekler.
Aynen. Çünkü orada da çok büyük bir sorun var ve buna reaksiyon vermeyen, enflasyona önlem vermeyen bir Fed var. Bir defa şu akıldan çıkmamalı. Fiscal politikalar, yani mali politikalar, Amerika'da da tartışılır, Türkiye'de de tartışılıyor. Hep enflasyonun sebebi zannedilir. Evet, enflasyon da etkilidir ama ana sebep her zaman parasal, para politikası ile ilgilidir. Yani enflasyon parasal bir konudur. Milton Friedman, makroekonomi tarihinin en önemli ekonomistlerinden biridir. Bunu defalarca açıklamıştır. Yani siz ne yaparsanız yapın, faizi bastırırsanız enflasyon yukarı gider. Yani bu basit bir mekanizmadır.
İşte bir buradaki, Japonya'da bu tarihte galiba.
Oradaki batak çok büyüktü. Tıpkı 2008'de yine aynısı oldu. Çünkü büyük bir batak vardı. Bu batak sana bir marj veriyor. Ve o marj dolana kadar, yani neden şimdi 2008'deki sıfır faizli indirme Amerika'da enflasyon yaratmadı, bugün yarattı? Çünkü aradaki batağı kapatmakla uğraştılar yıllarca. Batak kapandı, onun üzerindeki fazlalık enflasyon yapıyor şimdi. Yani şu anda pandemiden itibaren yarattıkları öyle arz dengesiyle falan alakası yok. Mesela Amerika'da ev fiyatları çıldırmış gidiyor. Bunun arz sorunuyla, arz zinciri sorunuyla ne alakası var? Yok. Türkiye'deki enflasyon tamamen devalüasyonla birebir koreledir. Türkiye'nin çok fazla sorunu vardır. Evet, ama enflasyonu hızlandıran olgu devalüasyondur. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bak, %50 enflasyon araştırma grubunun enflasyon raporu var. %50. Bu da geriye dönük bir yıl. Yani şimdi evet. Aslında 1 Ocak 2021'den bugüne %50 7.41 kurun üzerine enflasyonu eklersen kaç çıkıyor? 11.11 çıkıyor. Yani aslında bugünkü kur herkesin zannettiği gibi çok anormal bir kur değil.
Yok işte anormal. Sonra ben de anlattım ya, Şubat ayındaki dolara bakıyorsun %57 kazandırmış. Ötekisi %51. Biraz geriye alırsan 1,5 ay. Dediğin gibi aslında enflasyon, gerçek enflasyonla gerçek dolar kuru şu anda aslında kafa kafaya. Gerçek enflasyon, yani istatistik kurumuna enflasyon değil. Pardon, sözünü keseceğim. Ya mesajları biraz daha uzun tutabilir miyiz? Yani ben tamam çok hızlıyım da insanlar o kadar hızlı olmayabilir.
Aynen. İşte mesele bu %50 baremi şu anda onun için gelinmiş, 11 tuhaf görünse de battık bittik, evet. Türkiye için çok zararlı. Neden? Çünkü bu dalgalanmalar çok zararlı. Fiyatlar yukarı gidiyor. Biz ithalat bağımlısı bir ekonomik model, ithalat ya yani ihracatımız dahi ithalata bağımlı yaptığımız için her şeyin fiyatı ister istemez üretim maliyetlerimiz direkt yukarı çıkıyor. Dolayısıyla battık, bu devalüasyonlardan
battık bittik mi?
Şimdi battık bittik, ülkeler batmaz. Ama yoksullaşır.
Ülkeler batmaz, sürünür. Süründük bitti mi?
Halklar ya bir dakika.
Hava kapıya bana şöyle bir kart bıraktılar. Tamam mı? Ne anlamına gel? Arkada şey yazıyor. Bizi arayın diyor. Yakında bunu 84 milyon kişinin kapısına bırakacaklar. Millet para kazanmak için kendini ne hale sokacağına inanamazsın. Yani ya asgari ücretin gelir 250 doların altına indi. Artık battık bittik demeyeceksek ne zaman diyeceğiz ya? Ya benim üzüldüğüm de millet değil ya. O herkes bırak belasını yaşasın belirliyor. Ama gençler ya, sabah işte bir çocuk grubu vardı. Şarkı söylüyorlar, tamam mı böyle? Ya ama onları bekleyen geleceği görseler. Yani hakikaten böyle yıldırımlar çakan bulutlar olduğu bir gelecek. Yani bunu düzeltmek gerekiyor artık. Yani senin benim para kazanmam çok çok önemli değil. Ama ya gençler hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar abi, mecburlar mı? Sonra yurt dışı ülkelere kaçıyorlar. Bak sen de yurt dışına gittin, ben de yurt dışında kaldım, ben yurt dışında yapamadım, döndüm ya, çünkü yani oraya çok alışamıyorum bir türlü. Yani buradaki muhabbetim yok orada. Yani onlara üzülüyorum ben. Şimdi Garanti Bankası işte çağrı yapıyor 22,5 milyar dolardan, neymiş 5 milyar dolar. İşte arkadaşım sen fakirleşmişsin, senin şirketinin fiyatı 1/4'e inmiş ya. 22,5 milyar dolara sattığın Garanti Bankası 30-35 milyar dolar olması gerekiyorken şu anda 5 milyar dolara inmiş. Senin Garanti Bankan duruyor mu? Duruyor. Ama değerine 5 milyar dolar. Yani sen aslında iş adamları da görmese bile fakirleşiyor. Yani sen orada istediğin kadar ihracat yap. Kardeşim şirketin değeri düşüyor senin. Yani aslında kur artması ülkeyi fakirleştiren bir etmen. Seni, beni. Yani sen hadi kazanıyorsun da beni.
Şimdi Murat, milletçe fakirleşiyoruz. O bir gerçek ve zaten amaçlanan hedef de o. Yani Türkiye her devalüasyondan sonra değişik bir evre yaşamıştır. Mesela 94 devalüasyonu da sonra borsada yabancı payı inanılmaz yükselmiştir. 2001 devalüasyonundan sonra finans sektörü tamamen yabancıların %50'nin üzerinde bir yabancı hakimiyetine geçmiştir finans sektörü, bankacılık.
Vallahi
şimdi bu devalüasyondan sonra da Türkiye'nin bütün büyük şirketleri, böyle dev diye kabul ettiğimiz gruplar da dahil olmak üzere büyük yabancı grupların, şirketlerin eline geçecek. Ve bu bir operasyon, yani bu önümüzdeki 2-3 yıla yayılacak bir iş. Türkiye şirketleri çok güzelim, çok güzide şirketler, çok da karlı şirketler şu ortamda diyecek ki ya biz önümüzü göremiyoruz. Yabancılar da gelip uygun fiyatlardan bunları kapatacak. Neti bu.
Olacak olan bu. Yönetim değişeceğini tahmin ettikleri anda, benim de korkuma bak. Yönetim değişeceğini tahmin ettikleri anda 6 yıl bir önceden yatırım yapmaya başlayacaklar. Bu sefer piyasaya para girecek. Sanal bir refah yaşanacak yine. O da iktidara yarayacak haliyle.
Yani şimdi bu biraz olmuştur. Murat'cığım, bu biraz 2001-2003 şeyine benziyor, aralığına benziyor. Biraz orada da devalüasyon süreci boyunca bazı değişimler yaşadı Türkiye. Burada da benzer bir değişimin içindeyiz. Şimdi bakın, ben 11-28'e evet kısa vadeli hedefim dedim ve burada bir soluklanma bekliyorum. Ve
bana kısa vadeli hedefini değil, bana balık tutmayı öğretip yıl sonu hedefini söyle de ben sırf bir tane yemek iddiası olsa iyi oğlum, neler var. Yani aklın hayalin durur. İpoteğe kadar, vay kardeşim bak. Halil oradan Elten bize neler atmış. Nedir yıl sonu? Kurtarmaz Halil o beni, öyle söyleyeyim.
Destek çok lazım. Sana çok destek lazım Murat. Kurtarmaz ya, yani.
Oğlum neler var inanamazsın ya. Listeyi söyleyeceğim kaybettiklerimi. Sonra abi yüzde kaç da borç verirsin bilmiyorum ama bir yanaşmayı da düşünmüyor değilim sana.
Dolarla değil yani. Altınla borçlanır mısın?
Tahminen yıl sonu kapanış tahminen ne olabilir mesela? Ya tabii bunu bilmek çok zor. Daha Kavala hikayesi var, Halkbank hikayesi var, bir faiz indirimi daha var, bir enflasyon daha var. Yani bunu, yani salla gitsin anlamında söylüyorum.
Şimdi 11-28'in üzerine atana kadar burada ben bir oyalanma olasılığını görüyorum hala. Yani burada bu hafta sonundan itibaren bir iyimser haber trafiği gelişmeye başlayabilir. Çünkü anlaşılır bir... Evet, ya mesela işte Kavala hapisten çıkarılma haberi olur, şu olur, bu olur. Ya bunlar hiçbir tanesi. Makroekonomide şu anda yaratılan çirkin resmi değiştirmez. Ama bu geçici iyimserlikle, şimdi dövizde bekleyen çok ciddi bir rakam var. Hem kayıt dışında hem kayıt içinde. Bunların TL'ye dönüşü. DTH'ların bozulmasının sisteme hiçbir katkısı yok. O yanlış anlaşılmasın. Ama kayıt dışında herkesin bir miktar döviz tuttuğunu biliyoruz. Yani olanların. Ve bir de gerçekten ciddi bir nakit çıkışı oldu ya Murat, Türkiye'den 350 milyar dolar para çıkışı oldu.
Ya onun şey içerisinde dedi. Afrasya araştırma şirketi Türkiye'den son başkanlık sisteminin başladığı günden beri Türkiye'den kaçan para 300 ile 500 milyar dolar arası dedi. Ve bugün çok yine iddiaya girdiğim iş adamlarından birininle konuştum. Dedi ki ya Murat dedi, şimdi dedi bunlar sermaye kontrolüne giderler mi dedi. Sermaye kontrolü ne? Şimdi bir kere bankalardaki dövizlere el koyamazlar. Orada herkes rahat olsun. Güzelliği bankalarda döviz yok. Hangi? Yani bütün bankaları topla 2,5 milyar dolar çıkarsa hepsinin başına koysun. Hangi dövize el koyacaklar? %25'i Merkez Bankası'nda. Gerisi bankalar ne yapar? Kredi verir. Kredi vermiş durumda. İşte günü çevirmek için Merkez Bankası'ndan para istiyorlar. Yoksa tuttukları dolar başına zarar ediyorlar. Yani bankardaki dövizleri sağlamda. Olmayan dövize el koyamazlar. Seçime gitmeden önce de o salaklığı yapmazlar. Ama sermaye kontrolü, insanların korktuğu ne? Yunanistan'daki gibi. Günde 5000 dolardan fazla çekemezsin kardeşim. Yurt dışına. Ya zaten Merkez Bankası 10.000 dolar yollayan adamın ismini bile bankadan, hazinesinden istiyor. Ya bu aslında bir çeşit sermaye kontrolüdür. 100 dolar üstünde alan adamın TC kimliğini falan istiyor. Bu da sermaye kontrolüdür ama küçüktür. Bunları büyütürler mi diye korkuyor. İşte yurt dışına para çıkartayım mı, ne olacak bu halin sonu? Ya baba, yurt dışına para çıkart da ya şu anda daha orada değiliz. Daha orada değiliz. Ya diye düşünüyorum ben.
Evet, şimdi burada çok önemli bir şeye değiniyorsun. Burada Türkiye'nin Venezuela'ya, Lübnan'a, İran'a evrilmesini konuşuyorsun. Yani anlatmaya çalıştın.
Şimdi ben bunu... Arjantin, Suriye, Irak. Ya ben pardon, bunu... biraz sözünü keseceğim. Bak, bizim konuştuğumuz, karşılaştığımız ülkelere bak abi. Irak ekonomimizin, Suriye, Mısır, Libya, Venezuela. Ya bunların üçü savaşta, iki diktatörlükle yönetiliyor. Ve biz Türk lirasını buna karşı karşılaştırıyoruz. Ve bunların tamamına karşı neredeyse iki katından fazla değer kaybettik. Savaşta olan Suriye, Afgani parası, Afganistan parasına karşı bile değer kaybettik ya. Yani ben biraz böyle gaza geliyorum, sinirleniyorum. Sakinleştir beni.
Evet, şimdi sakinleştireceğim seni. Bak, Türkiye yabancı sermayenin, veriyorum. Yabancı sermayenin yürü. Türkiye'de ciddi bir payı var. Türkiye finans sektöründe olsun, asıl genel ekonominin, reel ekonominin içerisinde. Hani basit bir söylem vardır. McDonald's'lar açıksa o ülkede majör büyük bir sıkıntı çıkmaz diye. Büyük bir sıkıntı derken yani Venezuela olmaz. Venezuela niye Venezuela oluyor? Çünkü orada yabancı sermaye içeri girmemiş oluyor. Kendi kendine dönerken oluyor bunlar, başına geliyor. Şimdi burada Türkiye en kötü senaryoya asla gitmez. Kişisel görüşüm. Umuyorum da bunu. Ama bu 11-28'in üzerinde, hatta 13-14 Fibonacci seviyeleri var. Onun üzerindeki hedefler, oralara da gideceğiz. Ama bir kere de ne zaman gideceğimiz konu. Yani oralara da gidip...
13-14-17 de olacağız. 6000 lira da olacak.
Hepsi olacak. Ama çünkü enflasyon bugün %50 ise bundan bir yıl sonra %100 olacak. Yani bunu net söyleyebilirim. Dolayısıyla dolar da 10 liraysa 11 liraysa...
Bir daha. Ben Serkan'a böyle maymunluk yaparken kaçırdım.
Şimdi enflasyon bugün %50 ise 8.3 dolar kuruyla %50'lere geldik. Şu anda dolar kurunun, şu son devalüasyonun enflasyona katkıları önümüzdeki aylarda artarak devam edecek.
Abi diyorum 28-30 olacak normalde. İmkansız yani bu %11'in olması. Hedefin ne dedin?
Şimdi basit matematik tekrar dönüyorum.
Yani bak, 11 yıl, tabii olur olmaz.
Bundan bir yıl sonra enflasyon %50 değil, bu tempoda %100 olacak.
Ya gerçek enflasyon, açıklanan değil.
Tabii ki zaten gerçeği konuşuyoruz. Öbürünü kim inanıyor? Yani ona inanan veya onunla hareket eden veya onunla zamını yapan var mı ticareti? Adam mal alıyor, satıyor. Aldığı malın fiyatına bakıyor. %30 artmış mesela 3 ayda. %30 zam yapıyor.
Ya iyi deme. Bugün bir iş adamı arkadaşımla konuştum. İşte yılbaşından beri abi ne kadar zam yaptın dedim. Satış maliyetlerine dedim. %52 dedi. Ya işte %52 zaten üretici fiyat endeksi. Aslında yansıtmış. Yansıtmamış değil. Yani hani şey açıklıyor ya, üretici fiyat üfe %50 civarında onu yansıtmış. Ama yansımayı görmeyen istatistik kurumu. Yani faizi de ona göre ayarladıkları için olay yani veriler gerçek olmayınca neyini yorumlayacaksın? Bir de realistik olmayınca neyini yorumlayacaksın? İşte biz elimizden geleni yapıyoruz ama sen dedin 13-14'ü görecek. 13-14'te aslında dediğin gibi %20-25 artı şey denk geliyor ya.
Yani aslında çok uçuk bir kopma değil ama şu anda... Soruyorsan bana matematiksel olarak ben 11 kurunu şu anda rasyonel buluyorum. Bunun üzerindeki taşmalar artık geleceği fiyatlamaya başlıyor. Yani şu anda geçmiş enflasyon dediği şey geçmişi hesaplıyor. Son bir yılda %50 diyor. Enflasyon araştırma grubunun enflasyonu, tüketici enflasyonu, devletin üretici enflasyonu. Aynı şeyde. %50, %45 neyse verilen rom. O zaman %50 enflasyon zaten fiyatın içinde şu anda doların. Ama önümüzdeki dönem enflasyonun artacağını biliyoruz bu son kur artışlarıyla beraber. Dolayısıyla önümüzdeki bir yılda enflasyonun da %100'e ilerleyeceğini görüyoruz. Ama bu döngü böyle devam edemez. Mutlaka...
Bir saniye kesebilir miyim? Bir saniye bir ihtiyaç molası. Evet. İhtiyacım kripto para varmış benim. Bir dakika. Vallahi. Ya sen de bunlar için hızlı kapatalım. Sen de şu altını, gümüşü, platini, buğdayı, soyayı, kripto paraları ve senin içinde bulunduğun diğer 127 piyasayı birden çok kısa kısa geçmek istiyorum. Yakalamışım buradan her pozisyonu olan adamı. Niye dinlemeyeceğim arkadaş? Sen yani onun için ya enflasyonu yaparsan üzerinde. Peki sence reel bir getiri olacak mı? Parasını mı koruyacak dolar alan? Yani ben ya buradan dolara yatırım yapayım mı dersen mesela ben dediğim gibi bir süre buralarda yatay gideceğini ve bir iki olumlu haberle nispeten aşağı geriletebileceklerini işte 10.80, 10.50 yani gidip de 10'un altına inme. 10'un altına inerse zaten gözümle alırım ya da başka şey olmuştur. Yani ben de seninle birlikte buralarda yatay gideceğini düşünen bir insan. Çünkü kötü haberi aldık zaten daha neyini alacağız? Annemize mi?
Ben şimdi aynen Murat şimdi kişisel olarak ben zaten buraya kadar döviz pozisyonuyla geliyorum. 11-11-28 aralığında ben pozisyonun 3'te 1'ini sattım mesela. Kafa bakış açım bu. Bu daha yukarı gitmez anlamına gelmiyor. Ama geri çekilirse 10-50-10-60 bölgesine tekrar almak için bakarım. Teknik olarak bunu değerlendiriyorum.
Evet, 10-60'tan yani bu... kaptıran bir salak benim bu memlekette. Hani belki... bir satıyor 10-50'den 10-60'tan da 10-90'dan satıyor. Satan salaklardan biri burada. Ama ben yani kılında basmadan dedim. Yani tamam kavgada yumruk sayılmaz ama yani her pozisyondan da kar edemiyoruz doktor. Yapacak bir şey yok.
Tabii ki ya. O kar bölümü değil ya. Şöyle bir fıkra anlatayım burada tam bak. Adamın biri doktora gitmiş. Demiş ki doktor çok ciddi bir sorunum var. Nedir efendim demiş. O demiş ki ya her şeyi unutuyorum. Her şeyi yani aklınıza gelecek her şeyi sürekli unutuyorum demiş. Doktor demiş ki beyefendi ne zamandan beri başladı bu durum? O da demiş ki ne zamandan beri başladı? Şimdi Türkiye...
Ya, bir şey daha bir anlatacağım. Bak, salaklığıma doymayayım. Şimdi şey diyeyim, yıllar önce borsada çalışıyorum. Tamam mı? Borsada işte bir tane spekülatör geldi. Murat dedi bak şimdi biz bu kağıtta alsat yapacağız. Bu kağıtta yukarı taşıyacağız dedi. Yani kendine de biraz al ama sonra bize bulaşma dedi. Yapmayın ya falan. O zamanlar onlar çok meşhurdu. Kaç liraydı? 4.20 falandı. 4.20'den kendimi aldım. Ulan 2 ay bekledim. Adamlar mal topluyordu. Bir türlü gitmiyor piyasa. 4.50 oldu. Sat. Ulan hareket mi? Oh dedi. 4.50 sattım. 3-5 kar ettim. Ulan zaman maliyeti aynı. Sonra kağıt 40 liraya gitti ya. Ya o günden beri bak kafamın şurası mesela hafif çukurdur. Kafamı vurup dururum. Yani, ya kaçırdığım fırsatım var diye sabrım yoktur benim.
Bak sen onu unutmamışsın. Unutma meselesi bu.
Dur 7 ay unutur mu lan?
Bak toplumlar bunu unutuyor. Bak mesela 94-2001 devalüasyonları 2018 papaz krizi devalüasyonu aslında hafızalarda yer etmeli. Yani tabii. Böyle çok volatiliteli çıldırdığı zamanlarda insanlar ya telefonum durmuyor. Diyorum ki bir sakin olun. Çünkü şu ana kadar zaten dövizde pozisyonunuz olması gerekiyordu. Şu anda nereden satayıma bakıp tekrar alabilir miyim? Trade'ine bakılması gerekiyordu. O için bu fiyattan ben şimdi gidin 11'in üstünden dolar alın diyemem. Çünkü rasyonel değil.
Ben de diyemem. Burada... Ben de diyeyim. Bak benim güzelliğim şey. Benim güzelliğim şu. Tamam parayı belki çok şey az kazanıyorum ama yani az kazanıyorum dediğim aslında yine o enflasyondan yüksek. Ama kaybetmiyorum. Kaybetmeden yıllardır gidiyorum. Yani oyunun içindeyim. Zaten amaç oyunun içinde kalabilmek. Yani mesela bak Yavuz bana böyle destek attıkça ben oyun içinde olurum. Borçlarımı öderim. Ama destek ama borç ödenecek gibi değil doktor. Neler kaybettik ya. Bir de pırlanta borcum var kızım birine.
O ayrı. Dolar bazında borçlanma. Altın bazında borçlanma daha çok. Dolar bazında de bir.
Doktor pırlanta gider mi?
Abi onu trade. Bak yakaladın onu trade etmiyorum.
Yapma be. Ulan tek ihtiyacım olan şey pırlanta giderim ben. Evet. Savunucu onu... falan mı çaksam acaba uyanır mı?
Abi Çin'den bir arkadaş var.
Bak gram altın ne büyük. Altın mı? Ben mesela altın çok gideceğine inanmayan bir adamım. Ve 1900 üzerini gördüm mü çakarım. Hiç acımam.
Çakarsan şöyle söyleyeyim. 1900'ün üzerini gördüğü zaman olsun çakarsan bir daha ona bir daha alamayabilirsin.
Ya mutlaka alamayabilirim ama ya ben şöyle. Altın için benim göstergem ne biliyor musun? Kripto paralar. Kripto paralar satışa geçmişse, düşüyorsa ve oralarda düşmesi belli oluyorsa ben altına giriyorum. Ama benim girdiğim 20-30 ons. Yani şey ons başına 20-30 dolar olarak giriyorum. Sonra teşekkür ediyorum, sadeleşiyorum. Her zaman büyük rallileri kaçırırım o yüzden. Yani
peki altına. Bak şimdi, Bitcoin 57 bin dolar, Ethereum 4050 dolarda şu anda. Şimdi
tamam, o zaman mesela... kriptolar ne olur? Bence düşer.
Bence yönleri şu anda kısa vadeli yönleri aşağı. O çok
aynı
65.600'den beri bunu vurguluyorum. 65.600'den.
Fırsat mı verir yoksa gerçek düşüş müdür ona bir yerde karar vereceğim.
Evet ama şurada taper olayı yani tahvil alımının azaltılmasından ilk etkilenen piyasa aslında onlar oldular. Evet, ve öyle. Orada Evergrande krizi de dikkate alınmıyor. Orada Evergrande'nin tahvil elinde olan tahviller yani acaba Tether'de ne kadar bir tahvil var.
Evergrande yok. Ne kadar dürüst ayrı. Bizde yok diye ayak yaptı ama.
Evet ya Evergrande olmasa da bütün sabit getirili menkul kıymet faizlerini ben dünyada özel sektör tahvillerini dünyanın her yerinde faizlerini yukarı bekliyorum Murat. Önümüzdeki yok, dönem boyunca.
Bu arada Evergrande Çin'in en büyük emlak şirketi ve adamlar inanılmaz işte 300 milyar dolar diyen var, 400 milyar dolar diyen var piyasa değerine. Adamların ödeyemediği para 62 milyon dolar. Yani bildiğin evet. Batıklar. Bu saatten sonra dönmez yani. Neyse her yesin.
Aynen. Çin'de çok büyük bir gayrimenkul krizi var. Ancak bunu kabul etmiş durumda ve kaldırıcını bir yıldır aslında küçültmeye çalışıyor. Ve bunların batacağı çok belliydi. Buradaki sorun dünyaya bu Lehman etkisi, domino etkisi ne kadar yapar? Henüz yapmadı. Çünkü henüz Amerika yapmadı. Bunu hiçe sayıyor. Diyor ki bizi etkilemeyecek. Ama geçtiğimiz pazartesi Amerikan Merkez Bankası Fed açıklama yaptı. Dedi ki ya bu Evergrande işi bizi sarabilir. Onu da niye yaptı onu da söyleyeyim. Tam o hafta enflasyon rakamları gelecekti. Enflasyon Fed'in suçu. Çünkü faizleri bu kadar uzun süre düşük tuttu. Likidite fazlasını piyasada tuttu. Piyasalar bozulmasın diye. Ama bu enflasyonu kendi suçu olmaktan çıkarıp aman bak sorun Çin'de bizde değil. Tıpkı Covid'de olduğu gibi bu bir Çin gribi işte Çin virüsü şeklindeki yaklaşım aynı şekilde ki öyleydi. O ayrı bir konu. Ama burada enflasyonun sorumlusu kendisi ama Evergrande sorunu dünyaya eninde sonunda faiz artışı ve enflasyon olarak geri kendi sorunu Amerika'nın ve bütün dünyanın bastığı sorun olarak devam edecek.
Yani çok kısa kesiyorum. Şimdi bak Amerika dediğin gibi bence gelecek yıl işte zaten Haziran'a kadar kendi geri alımlarını sıfırlayacaklarını yani artık para basmayacaklarını sürmeyeceklerini açıkladı. Bence 2 faiz arttıracak hatta %3'e kadar faiz arttırmaya devam edecek. Çünkü enflasyon %3'ün altına inmeyecek. Avrupa benzer sorunda. İngiltere Merkez Bankası kuvvetle muhtemel bu yıl bitmeden faiz arttıracağına inanıyorum ben. Aralık ayındaki toplantılarda. Şimdi dünyada böyle bir hikaye var. Çin'de hakikaten büyük sorun var. Ve Çin kapalı olduğu için daha sorunlarını şeffaf olmadığı için göremiyoruz. Bunların hepsi şu ana kadar dünyaya çok ciddi anlamda 600 milyar dolardan fazla emerging market dediğimiz bizim gelişen ülkelere para girmiş durumda. Biz hariç. Bizden para çıktı. Şimdi bunların hepsi toplanırsa zaten darbeymiş Türkiye'ye. Türkiye'de yabancı parası da yok fazla yani var ama çıkabilecek para var mı o şüpheli. Dünyanın bu krizi Türkiye'yi vurur mu sence? Yani daha ne kadar vurur? Artık yani biz şoka alışık değil miyiz? Dünya mesela 5 kriz görüyorsa biz 2 mi etkileniriz? Hakikaten biz 5 mi etkileniriz?
Şimdi dünya dediğin gibi o kadar likidite fazlasıyla hiçbir şey daha dünya etkisi yok. Bu şu ana kadar hep kendimiz ettik kendimiz bulduktayız.
Yani şu ana kadar belamızı bulduk.
Evet ve Amerika ve Batı enflasyon belasına 1970'lerin sonunda olduğu gibi çok sert müdahale etmek zorunda kalacak. Bak likiditeyi fazla bak, daha faizleri arttıracak diyorsun %3'leri falan ya o kadar büyük bir sıkıntı olacak ki faizleri 0.25 bile arttıramıyorlar şu anda. Ya adam ayda 15 milyar dolar tahvil alımını azaltmak için 6 aydır kıvranıyor söylemeye çalışıyor konuştuğumuzu.
Çok kısa kesebilirim. Yine aklıma bir şey geldi unutmayayım diye. Söyle. Dünyada şu anda 15 trilyon dolar negatif faizde para duruyor. 15 trilyon dolar. Bu faizler artmaya başladığında o tahviller öyle kolay kolay satılamayacak çünkü alıcısı olmayacak. Zaten bir faizin eksisi olmasını ben hala anlamamıştım. İşte dünya da orada belasını bulacak diye düşünüyorum ben.
Çok özür dilerim. Kesinlikle. Zaten bizimkilerin biraz bu kadar rahat davranmaları. Ya şimdi Murat bak %16, %15, %50 enflasyonu konuşuyoruz. Onun için ben ısrarla ya 15 olsa faiz ne olur, 16 olsa ne olur, 20 ne olsa ne olur. Hepsi eksi, çok büyük eksi faizdeyiz zaten. Negatif reel faizdeyiz şu anda. O açıdan bizimkilerin biraz da rahatlığı o. Nasıl olsa yurt dışı paramparça olacak yakında. Bari biz şu anda saldım çayıra, mevran bayıra ekonomik modelini uygulayalım. Eninde sonunda onlar bozulunca biz deriz ki aslında biz doğruyu yapıyorduk. Orası bozuldu bak gördünüz mü demek istiyorlar ki orada büyük bir dalga geliyor. Evet uzunca bir zamandır henüz gelmedi ama tıpkı 2000 teknoloji patlaması gibi aylarca.
İkiz değil ama 2000'e benziyor.
Fiyatlar inanılmaz varlık balonu inanılmaz şişmişti. Teknoloji şirketleri Nasdaq 500'lerden 4500'e gelmişti. Şirketler inanılmaz yüksek şeylere ulaşmıştı değerlere piyasada. Tıpkı o anda şu anda Tesla'nın 1100-1200 dolarlarda seyretmesi gibi 1 trilyon dolar eder mi dünyanın bütün araba şirketleri üst üste koyuyorsun bir Tesla ediyor. Mümkün değil. Ya orada büyük bir sıkıntı geliyor. Geldiği zaman da zaten bizimkiler diyecek ki ya ondan kaynaklı. Ama bütün bu bak Türkiye'ye dönersek bütün bu manevralar yakın bir seçim alameti benim için. Çok yakın. Yani bu enflasyonun ilk pozitif dalgası bu geçici yanlış zenginleşme algısı şu anda insanlara bir çöküyor. Her şey değerlendiği için parası da fazlalaşıyor zannediyor. Ama aslında yoksullaşıyoruz. Ama ilk aşaması daha etkisi daha detaylanmadan bir seçime gitmek isteyecekler. Benim kişisel görüşüm Türkiye'nin doğrultusu bu yönde. Şimdi diğer ürünleri de hızlı hızlı geçeyim istiyorsan. Çünkü çok sordum. Hep konu dağıldı.
Tabii. Altın. Ben dağıtırım. Ben öyle şey dağınık kalsın yaparım. Yani sen bana bakma. Yakaladığın anda söyle.
Hepsini söylüyorum. Altın 1870 doların.
Özgür bir dakika. Ya Özgür kardeşim tamam gümüş gibi. Gümüş sen granül olarak mı aldın? Gümüşü kontrat olarak mı aldın? Ben buna her... Abi gümüş ağır bir şey, bir de almak da zor. Ya insanlar üşenmez alır. Granül böyle kilo kilo satıyorlar. Yani gümüşün sen kontrat olarak alıyorsun. Değil mi?
Ben fiziki de alıyorum. Özellikle yapma fiziki alıyorum.
Nereye sokuyorsun abi?
Biraz külçe külçe zor. Bak şimdi. Gümüşü abi zaten altını gümüşü fiziki almak gelmiyor zorundasın.
La Casa de Papel'i seyrettim. Çok pis kasa açarım. Ne söyleyeyim.
Gelme benim tarafa. Benim eve doğru yaklaşma. Almıyorum seni.
Çifteyle bekliyorsundur kapıda. Tet tet tet tet tet alarm soruyor. Ben gözümü kapıyorum.
Bütün olay fiziki bir miktar. Uzun vadeli pozisyonunu fiziki taşımaktan yanayım. Çünkü altın ve gümüşte inanılmaz short pozisyon var. Bütün batı bankacılık sistemi aylardır bu short pozisyonu
yaklaşık yaz bu kapatmaya çalışıyor. İki yıldır bu short pozisyon var abi.
Evet ama şimdi parasal genişleme yavaş yavaş kendini çekmeye başlayınca ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani şu ana kadar o sorunların üstünü kapattılar ama bankacılık BIS, Bank of International Settlements dedi ki bu bankalara yıl sonuna kadar bu açıklarınızı kapatın ve uğraştı. Satış baskısını bizzat onlar kurdu. 1750 dolardan, 1775 dolardan kademe kademe kapattırdılar altın şortlarını. Şimdi altın 1870 doların üzerinde ons. Yukarı kapanışları gördüğün anda 2070 hedefli bir hareketin içine girecek. O açıdan 1870 çok kritik. Onun üstüne atarsak çok iyi. Gümüş şu anda 28 dolara doğru bir hareketin içinde. 24.50'nin üzerinde kaldığı sürece ons yönü yukarı. Gramlar net şekilde yukarı. Çünkü zaten dolardan destek aldılar. Dolar TL'den. Şimdi dolar TL dinlense bile söylediğim gibi belki bir buralarda bir formasyon yapma ve dinlenme olasılığı var. Bu dinlenmeyi yaparken onslar hata geçecektir. Bu sefer onslan kazanma şansları doğacak. O açıdan
çok kısa bir ortam... 1910'un üstünde ben satıcıyım arkadaşım. Aklınızda bulunsun. Alanı varsa ben orada verici pozisyondayım. Tabii zaten biri alacak biri satacak ki piyasa oluşacak.
Yani alıyorum 1910 dolardan 2 ay sonrasının opsiyonunu senden
alıyorum. Opsiyon mu yazıyoruz? Hemen yazalım.
Yaz tamam. Abi yaz.
Tamam hemen yazayım ama biliyorsun bana prim ödemen gerekecek 3-5.
Ben sonunda ben toplayacağım. Göre, sonunda benimki indemani olacak yakında bak.
Primini içli köfte olarak alırım abi. 12 içli köfte prim alırım. Öyle söyleyeyim.
Tamam. Tamamdır. Adana'da öderim.
Midye de severim de canım içli köfte istedi. Ulan ne peki. Ucuz adam. Millet bilgi avyarı şampanya alır. Biz eşi içli köfte. Ulan buraya kadar düştük mü be? Bak fakirleştik diyorum anlatamıyorum.
Tamam. Yanında viski de içersin.
Sen şey enflasyon şey altını yukarı şey kripto paraları ne bekliyorsun abi?
Yani kripto paralar yön kısa vadede aşağı ama
var mı? Şok kripto var mı? Şok kripto.
Short pozisyonum var evet. Bitcoin'de var. Şu anda 60 bin dolara kadar stopu çektim.
Ya Bitcoin'lerden bahset bana biraz.
Ha onlar ya ben bazı coin'lerin uzun vadede kazandıracağını düşünüyorum mutlaka doğru coin seçiminde ama kısa vadede
dedim ya.
Abi isim yok.
abi burada yatırım danışmanlığı takılıyor. Kripto parada yatırım danışmanlığı diye bir şey yok. İsim verebilir
miyim? İşte maalesef kripto paraların sorunu orada. Oradaki o regülasyon olmaması evet ya milleti, iyi gibi duruyor. Bir noktada sıkıntı.
Milleti Twitter'da, maalesef. Telegram'da, Discord'da ne yiyorlar arkadaş? He ben böyle bir şey görmedim ya. Hayır sanki kripto parayı da kendi çıkarmış lavuk. Sen zaten kontrol edemiyorsun. Niye öneride bulunuyorsun?
Aynen ya bazısı tamam komisyon alıyor kripto parayı çıkaranlar da ama bazısı gerçekten öyle grafiğine bakıyor. Bu çok iyi falan diyor. 100 bin takipçi yapıyor falan yani bunlar şey ya bu gelecek bak kripto parayla ilgili blockchain teknolojisi ve kripto dünyanın geleceği bundan hiç şüphemiz yok. Buna kim muhalefet ediyorsa yanılıyor ama mevcudun da bu şekilde bu formatta devam etmeyeceğini de bir kere daha hatırlatalım yani bu formatta değil.
Doktor, bir saniye kısa bir ara veriyorum, döneceğim. Belli oldu mu niye?
Abi ya sen bu... reklamları özel amaçla kullanıyorsun.
Doktor çok acayip bir NFT çıkartıyorum. Karamurat NFT.com'a girerseniz daha hazır değilsin ama acayip güzel Karamurat NFT'lerim olacak. Sana da hediye vermem ama çok sağlam bir tane satmak isterim. Ucuza çıkartacağım.
İndirim yapar mısın? indirim
yapar. Peki başka bir piyasamız var. Borsaya ne diyorsun Türk borsasına?
Yani borsa şimdi...
Şeyim bir kere. Ayıyım yani.
Tamam. Nerede? Türkiye'de mi?
Hayır, yurt dışı bütün borsalarda.
Ha, yurt dışı bütün borsalarda ayı olmakta fayda var. Yani pozisyon ayı almayabilirsin. Evet, bugün short açamazsın. Çünkü daha short açmak için sinyal gelmedi. Mesela S&P 4600'ün altında kapanış gelmeden short olunmaz. Nasdaq 16.000'in altında kapanış gelmeden gerçekte short, ama erkenden ben kaldıraçsız short açayım diyorsan burası uygun, ama kaldıraçlı falan trade edeceksen ki çok tehlikeli, o fiyatların altında günlük kapanışlar gelince açacaksın. Ya Dow Jones'a mesela 35.500 aşağısı vadelisi için kapanış gelirse short açabilirsin günlüklerde, günlük kapanış için. Ama mesela petrol, bir 3-4 haftadır bağırıyorum, o 85 dolar Brent'te çok pahalı. Uyumsuzluk vardı. Mutlaka bir aşağı gelecekti. Başladı hareket. Şu anda 79 dolarlardan 72 doların aşağısına gelecek petrol. Uyumsuzluk gidecek. Ondan sonra bakacağız. Petrolün trendi bitti mi? Yoksa geçici bir düzeltme mi yapacağız?
İlk defa aynı fikirdeyiz. Ben de petrolde şortum abi. Hiç gözümü kaparım veririm.
Güzel. Çünkü petrol zaten dünyanın en manipülatif ürünü. Ve bu fiyata gelmesi tamamen OPEC ülkeleri. Ya bu likidite fazlası.
Evet, Rusya, Suudi Arabistan veriyor gazanı satayım. E sonra stratejik rezervleri Çin çakınca bir anda şaşırdılar tabii ama. Yani aynen. Sonuçta ama bak, yani yıllarca Suudi Arabistan el altından ucuza petrol sattı Asya'ya. Yıllarca sattı. E yine aynısını aynen yapacak. Yani.
Aynen. Şimdi mesele burada aslında bütün suç hala Batı finansal sisteminin inanılmaz likidite fazlası var ve bunu geri çekmemek için her şeyi yapıyorlar. Bu da dünyanın her yerinde ama hissede olsun Amerika'da manipülatörlerin işine geliyor. Ama petrolde OPEC ülkeleri olsun, ama hisselerde işte Elon Musk olsun veya kriptolarda bazı işte manipülatörler olsun. Dünyanın her yerinde birileri bu işi kullanarak likidite fazlasını bu manipülasyonu yapıyor.
Bak Türkiye borsasına. Şöyle, petrol her 10 dolar artışının maliyeti Türkiye'ye yaklaşık 4 milyar dolar. Şimdi biz 10 dolar düşeceğini düşünüyorsak aslında oradan bir 4 milyar dolar cari açığı kapatacağız. Peki sen cari açık enflasyon ilişkisi nasıl görüyorsun? Yani şu ana kadar bu ilişkiyi kurabilen yok. Mesela Megan Fox da benim aramdaki ilişkiyi de kurabilen yok. Yani Megan Fox cari açık, ben enflasyonum diye düşün. Yani böyle bir ilişkimiz var. Ama tamam, sen nasıl görüyorsun bu ilişkiyi doktor yani?
Ortada bir ilişki yok. Öyle diyeyim yani.
Yapma ya abi. Hiçbir şansımız yok.
Ya şimdi o kadar rol değişimi var ki cari açık meselesini normalde Hazine Bakanı bununla uğraşır. Maliye Bakanı derdi olur. Diğeri de Merkez Bankası. Bizde roller ters olmuş. Merkez Bankası, Maliye Bakanı diyor ki aman diyor işte fiyat istikrarı çok önemli diyor. Diğeri çıkıyor diyor ki aman diyor cari açık kapatmak bizim asli görevimiz. Ya Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve büyüme dışında cari açıkla ne alakası olabilir?
Abi girme işte bir sayfasına yazıyor fiyat istikrarıdır kanunla belirlenmiş gibi. Peki esas hikaye şu 5 dakika geç açıklamaya ne diyorsun? Bak faiz arttırmayacaklardı. Son anda bak ya iki ihtimalden biri saray lavaboya gitmişti onu beklediler. Ellerini yıkıyorlardı. Ya daha telefon bir dakika gelecek şimdi bekleteyim seni dediler. İkinci ihtimal şeyde düşürmeyeceklerdi faizi. Lan orada ben vuracaktım malı. Olmadı. 100 bas puan söyledi. Tamam ben elimden çıktı dedi. Öyle dedi. 5 dakika geç kalmak. Ya Amerika'da 5 dakika geç kalsa yer yerinden oynar herhalde.
Kesinlikle. Olay şu. Hep başından beri söylediğim. Ortada bir devalüasyon hedefi var ve bir fiyatlama var. Eğer dolar 12'de 11 küsürün 11'in üstünde girseydik bugün faiz artmayacaktı. Şey inmeyecekti. Kişisel görüşüm. Eğer 10.5'un altında olsaydı 200 puan inecekti.
Son dakikada yani, inmeseydi yani aslında orada arttırmayacaklardı değil mi?
Neti bu.
10.5'a kadar yani, indi ya.
Aynen. Ya burada ciddi şekilde bir devalüasyon hedefi var. Başka ne cari açık hedefi var, ne enflasyon dertlerinde. Bir hedefe kilitlenmişler, o hedefe doğru gidiyorlar.
O hedeften de... Ben söyledim de kaç yani? Sence yeter burada lanet olsun bir yıl burada tutacağız diyecekleri hedef kaç? Çünkü orada hakikaten satmak lazım.
Ben yani burada 11-28 seviyesindeki 11-11 bu bölgede eğer hafta sonu iyi bir haber gelirse bu bölge bir süre bir nakit girişi yaratabilir yurt dışından.
Ne ama, kadarlık bir süre? Yani 3 ay, 5 ay,
bir ay. O kadar uzun ya bir seçime kadar, önemli olan seçime kadar kuru. Bakın,
seçim işte, bence zamanında olur ya. Yani zamandan 3 ay önce falan olur. Abi bir yıl önceden seçim kanunu değiştirmeleri lazım da. Tabii onun
o kadar vakit yok Murat. Yani. Öyle bir ekonominin öyle bir vakti yok. İmkansız.
Abi bak o kadar kötüler ve kötü yönetiyorlar ki. Yani bu benim bakış açım. Sen seni kesinlikle bağlamaz. Ya arkadaş Bugün işte sermaye kontrolü haberi koyuyorsun resmi gazeteye. Sonra ya biz o limitlerde sadece şey değil, düzeltme yapıyorsun. Yani bu adamlar o kadar ikinci sınıf bürokratlar ki resmi gazetede yayınlanan kanunu bir anda ya biz yanlış yazmışız mı ki arkadaş, onu 9 kişi kontrol etmiyor mu? Yani kimsenin aklına gelmiyor mu? Yani Twitter'dan birisinin uyarması mı gerekiyor? Yani aslında bu bizim seninle konuştuklarımız, rasyonel düşünüyorlar da hedefleri var diye de düşünüyor olabilirsin. Aslında hiç mi rasyonel yok? 3C sınıfından Berke Can'la aynı kapasiteye sahip oldukları için bunu da yapıyor olabilirler. Yani ben bir de onu, böyle korkunç bir tabloyla da karşı karşıya olabiliriz.
Zaten oysa çok vahim bir durumla karşı karşıya. Ya, şimdi,
yani, bizim düşünmediğimiz aslında öyle bir ihtimal var. O da az değil. %25 civarında.
Şimdi ben o konuda ya bu kadar, evet ya, bir defa faiz enflasyon ilişkisinden itibaren burada bir rasyonel ve matematik filan her şeyi çöpe attık zaten. O ayrı. Ama basit mantıkla
gücü burada hissedeceksin.
Buradan geliyor. Ama mesele bu dolar kuru hedefi var. Benim kişisel görüşüm ve orada bir nakit girişiyle ülkeyi bir noktaya kadar oyalayabilirler. O da 11.28 mi 13-14 noktası mı, onu göreceğiz. Yani önümüzdeki hafta itibariyle. Onun için ben mesela pozisyonumun 1/3'ünü sattım. Diğer kalan 1/3'lerini kademeli olarak takip ederim. Ama ben Türkiye'nin ne olursa olsun aşırı bir karamsarlığa sürüklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz aslında 3 yıl sonra bugünden daha iyi bir noktada olacağız. Dolar kuru olarak demiyorum.
Tabii, ekonomik tabii, olarak ben daha iyi bir noktada olacağız. Ama ne kadar dibe vuracağımız önemli.
Evet, burada burası dibi değil, onu da biliyorum.
Burada bir şey soracağım sana. Şimdi bak, ben senin YouTube kanalını da seyrediyorum. Çok da beğenerek seyrediyorum. Ya zaten bu gibi işlerde benim gibi, yani şeyde, normalde duygusal karar vermemek gerekiyor. Yani kötü gideceğiz. Bu duygusallığı trade'den, yani al sattan arındırdığın anda para kazanmaya başlıyorsun ki sırf sen de bu işin algoritma kullanıyorsun. Kendin duygusal karar vermemek için. Ama biz burada algoritmayı atalım, senin kullandığın algoritmaları. Sana bir tane 100 lira verelim. Ya devrim, bana param var anasını satayım, 100 lira al, atıyorum sana. Şunu yönet desek, nasıl bölersin bana o şeyi, parayı? Yani %100 herkes dolar alıyor ama yani yapabilecekleri ne? Mesela ben opsiyonda yazarım, atıyorum, forward da alırım, onu da yaparım, bilmem ne. Ama tamam, bunlar tüm yapılabilir şeyler değil bankalarda. Sen o 100 lirayı bana ufak ufak bir bölsene ya.
Peki, net bir soru, vaden nedir? İlk soru, vaden nedir? 100 vaden, ne vadede?
Şöyle söyleyeyim. Vallahi ben Mart gibi tatile gideceksem ben şey yapıyorum. 5 ay. Fazla ya da buna ay katılacağım doktor. Yani telefonla arayacağım. Bütün parayı tek başıma alacağım. Yani abi hikaye o.
Hepsine gümüş al, oraya katıl filan diyormuş.
Şimdi ya katılır. Var ya, şunu Türkiye'de şu anda, ya sana yemin ederim 500 kişi bulurlar buna katılacak. Vallahi bulurlar. Ya milyon o halde arkadaş, bulurlar.
83 milyon. 84 milyonun 83 milyonu katılabilir, bak söyleyeyim sana.
Ve rakipleri ben olurum arkadaşım, katılmayın. Hop duruyorum ben şeyde. Kadın bakıyor ya. Kımıldamıyorum bana, şerefsizim. Adım atma.
Camların üstü tehlikeli. Camların.
Yani yanımdakinde. Ulan orada da şans yok arkadaş. Yani birinci başlayan ne şansı var? Orada bak 200'leri şeyde 200'leri kaç tane var? 10 tane olsa 2, 4, 16, oha, 32, 64, 128, 512, 1024, 2056'da biri mi? Öyle bir şansı
olabilir
var abi.
Olabilir ama bak, bana bir sefer rulette 26 tane kırmızı gelmişti üst üste. Yani
ama o gerçek değil. Masa ruleti mi?
26 kere kırmızı geldi.
Oğlum mıknatıs vardır lan, öyle bir ihtimal yok.
100 milyarda bir filan ama olabiliyor yani. Onun için bilemem.
26'sında da siyah mı bastın, kırmızıya mı bastın? Hikaye orada.
Artarak.
Abi, o çok işte evet,
zaten üretim böyle. Abi, trend following bak. Bütün piyasalarda bu neyin örneğidir? Bütün piyasalarda rüzgarın tersine işlem yapmamak gerekiyor. Trend following. Her zaman trend is your friend mantığıyla. Şimdi trend ne yönde? Mesela dolar TL yön yukarı, aşağı ben diyemezsin. 10.40, 10.50'nin üzerinde kaldığı sürece dolar TL artık yukarı. Gram altın 630 üzerinde kaldığı sürece, hatta 640. Gram altın yön yukarı. Gram gümüş 8.5'un üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Ons gümüş 24.5 üzerinde kaldığı sürece, 24.5 dolar yukarı. Ons altın 1835 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Borsa mı? Trend noktaları takip edilmesi gerekiyor. Borsa mesela mı? Bir daha söyle.
Borsadan bahsediyoruz.
Bütün ürünler için söylüyorum. Borsa BIST 100 için de şu anda %4-5 bir köpük oluştu son TL bazında, nominal bazda. O onun üzerinde kaldığı sürece, yani 1650'lerin üzerinde kaldığı sürece diyelim. BIST 100'ün de yönü yukarı aslında, ama TL bazında BIST'e bakmanın bir anlamı kalmadı Murat. Şu anda dolar bazında o kadar dalgalanıyoruz ki, dolar bazında BIST 100 168 çok kritik nokta. Üzerine attık, kalamadık, geri geldik. 168, yani 200 günlük ortalaması var orada teknik olarak. 168 doların üzerinde olduğu sürece BIST 100'de dolar bazında da kazanç ya, var. Şimdi şu anda yok.
Şöyle bir hikaye var işte, yine bugün başka bir iş adamıyla konuşuyorum. Murat dedi, kamu bankalar dedi, bana dedi bugün dedi %15'le kredi veriyorlar dedi. Baba dedim, gözünü kapa al. Tamam mı? Yani o %15'ten ne yapsan daha fazla ben sana kazandırırım dedi. Ne yapacağız dedi? Ham madde alırız dedim. Ham madde yurt dışından alıyoruz dedi. Ulan yurt dışından alıyorsak haliyle dolar 11, o fiyat üstünden alacağız. Ham maddede patlama ihtimalimiz var. Şimdi eğer Türkiye'den ham madde alıyorsa iyiydi. Şeyde zeytinyağı al koy dediğim gibi odaya. Şeyde ama %15'i ne olursa olsun çıkartırsın. Yani önümüzdeki yıl enflasyon %30'larda olacaksa %15'i kendi kendine 5 yıllık vadeler şu anda %20 veriyor. Yani şeyde
çok fazla olacak. Çok fazla olacak.
Ya yani çok fazla %10 hala kek gibi kamu bankaları %15 faiz veriyor ve bunu gözünü kapa al diyoruz. Eyvallah, bunu alsın da yani yatırım yapmasının yapmaya hiçbirinin niyeti yok hocam. Yani bu toplanır mı toplanmaz mı, hikayeyi kutuplaştırmaya mı gider? Yani çünkü bak şeyi düşünüyorum ben. Güzel yani Türkiye toplanmaz ama bir de Arjantin grafiğini açsınlar, para grafiğini. Her yerde toplanır dendi. Her yerde toplanır dendi. Ve Arjantin defolta kadar gitti. IMF'den para aldı, onu da yedi bitirdi. Yani bir de Arjantin örneği var. Türkiye acaba oraya kadar gider mi? Ya çünkü düşüncelerin rasyonel olduğuna, bunu düşünebilen insan olduğuna ben inanmamaya başladım. Çünkü göz göre göre bunu yapıyorlar ya. Ya devrim bir şey yap ya. Kahveden topla avanları, gel gidelim şu. Konuşalım çocuklarla.
Konuşalım baba. Anca öyle olacak.
Yüzümüzü indirsinler orada.
Sen hemen abi, hemen. Şey olmaz. Abi, geçmiş hafıza, o unutma fıkrasına baz almak lazım ve geçmişi hatırlamak lazım. Sonunda her seferinde işler çok karamsarlığa, daha da karamsarlığa sürükleniyor ama yüzlüğe çıkıyor. Arada yabancılar Türkiye'nin daha büyük bir bölümünü almış oluyor sonunda. Yani bu böyle bir şey, yani yabancı sermaye Türkiye'ye girecek. Mesela borsada o tip yatırım yaparsan bugün yabancıların alabileceği şirketleri, yani ihracatı iyi olabilecek.
30.
Onun dışında çok bence uygun şirketler çıkacaktır iyi bir çalışma olduğu zaman. Döviz bazında kazancı olan, ihracat ağırlıklı çalışan, ham maddesi,
ya işte yıllardır onu yazayım. Bilançosu kuvvetli, döviz bazında gelirse ihracat iyi olan, temeli iyi. Arkadaş söylesene tamam. Abi, ne bileyim.
Burada yeni bir şey daha söylüyorum sana bak.
Koruma tarım alın. Herkes koruma tarım alsın.
Tamam bak şunu söylüyorum. Hayır. Yıllardır Türkiye mesela enerji sektörü önce sübvanse edildi, sonra da pahalı doğalgazı ver, ucuz elektrik sattır, önce sübvanse ediyorum farkı dedi. Türkiye'nin en büyük sanayicilerini bu sektöre soktular. Yabancılar hiç bir tanesi girmedi nedense ve finanse ettiler döviz borcuyla bu açıkları. Sonra bir noktada devlet sübvansiyondan çekildi, bunlar öyle bir kala kaldılar. 100 liraya atıyorum 10 liraya doğalgaz alıp 5 liraya elektrik satmaya çalışıyorlar. Ya bu formül gidemez. Ben ne diyorum? Bütün enerji sektörünü yabancılar gelecek toplayacak. Alacaklar, satır alacaklar. Ama ne yapacaklar? Önce diyecekler ki devlete, baba siz abi, bu yasaları bir değiştirin.
Almazlar. Niye alsınlar? Devlet belirliyor fiyatları baba ya.
İşte bak ne yapacak? Tıpkı IMF'in bize yaptığı gibi 2001'de. Diyecek ki önce bir yasayı değiştir baba. Bizim para kazanacağımız formata dön. Yani serbest.
Ya iyi de elektrik. O enerji sektörünün, ya o çok bana çok şey gelmedi. Enerji sektörü çünkü yani devlet fiyatları belirliyor. Enerji sektörünü yaz kazan yaparlarsa hangi %100 hangi? Yani bir daha %60-70 enflasyondan kurtulamayız doktor.
Başka
yani.
Türlü bu batıklar çıkmaz. Böyle bir operasyon yapılacak.
Abi elektriğe zam yapınca üretime de zam yapacaksın. Yani üretilen zaten her malda artacak. O zaman %50 enflasyondan aşağı 5 yıl boyunca düşmeyiz.
Zaten düşemezsin. Ya yabancı parayı getirdiği zaman senin enflasyonun düşmeye başlar. Ama ne zaman? İlk darbeyi yedikten sonra. Bak hep bir devalüasyonu yap. Şu fiyata gel, biz sana para vereceğiz dediler. Hep böyle oldu bak. 94 devalinde hatırla. Kuru oraya götürdüler. Kur 3 yıl, 4 yıl daha orayı geçemedi. Faiz, enflasyon %100'ün üzerine çıkmıştı. Faizler %400'ü vurmuştu bak, bileşik faizler. 2001'de faizler %1000'e vurmuştu gecelik faizler. Ama ne oldu?
Ya yine vurdu değil de bir hafta sürdü ya.
Tamam ama %100'lerin üzerindeydi bayağı bir zaman için.
%200'lerde bayağı gitti. Bir ay
zaten enflasyon da çok yüksekti. Şimdi onu demek istiyorum. Ortada bir deval yapıyorlar sana. Faizler de uçuyor. Ondan sonra parayı sokuyorlar ve yıllarca o fiyatları dikkat edersen üzerine geçmiyor. Şimdi bu fiyat ama 11 lira falan değil tabii ki. Yani senden daha büyük bir para Türkiye'ye girmesi isteniyorsa, mesela Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan paralar 150-200 milyar dolar minimum. Bu paraların girmesi isteniyorsa daha da büyük bir devalüasyon isteyecekler. Ben bugün onun olduğuna emin değilim ama onun ilk dalgasının içinde.
Ya bu zaten tam devalüasyon değil aslında. Yükseliş bu. Yani çünkü yani 7'lerden %50 devalüasyon bir günde böyle 2 günde %50 artarsa bu alt tarafı 2 günde %13.000 arttı. Bir saniye. Efendim. Kabul edilmişim. Katılıyorum yarışmaya. Doktor ben şimdi yarışmaya gidiyorum. O yüzden son 2 dakika içinde sana çok çok hızlı sorular soruyorum. Hızlı cevaplar istiyorum. Ama arada tabii ki hepsine itiraz edeceğim. Dolarda bir süre yatay gidecek diyoruz. Ama önümüzdeki sene sen 13-14 zaten cepte diyorsun. Ki enflasyon üstünde bir getiriye tekabül eder. Bu da aslında iyi bir yatırım anlamına gelir dolar için.
Önümüzdeki sene çok daha fazlasını bekliyorum. Ama şu aşamada şu 11-28 seviyesini çok iyi takip edeceğiz. Üzerinde kapanış. Üzerinde kapanış görürsek 13-14'e de hemen gidebiliriz açıkçası. Ama şu anda hızlı geldik, bir dinlenme bekliyorum.
Euro dolar paritesi. Beklemediğin yerden patlatırım.
Euro dolar paritesi aslında benim hayatımda en fazla trade ettiğim işlem.
Evet ondan soruyorum.
Ama son 1-1,5 yıldır o kadar yatay ve sıkıcıydı ki biraz şimdi hareketlenmeye başladı.
Swap ödemekten boynum bükülüyor.
Aynen. Ama euro doların 1.11 çok kritik. 1.11'in aşağısına gitmediği sürece euronun buralardan bir tekrar zıplama ihtimali var. Ama teknik soruyorsan 1.16'nın altında kaldığı sürece euro doların yukarı şansı çok zayıf. Ama 16'nın üstüne attığı anda...
Türkiye'de abi sen şu an 1.13'lerde değil mi?
Evet ama yani görüyorsun currency'ler bir günde de atabilir. Önemli olan 1.16'nın üzerine attığı anda resminde bir düzelme olasılıkları doğuyor. Altında kaldığı sürece baskı devam edecek 1.11'lere doğru. Belki de ha, daha fazla.
Sormuyorum. Sen zaten 6.sın.
Altın net söyledim rakamları. Altında yan yukarı.
Borsada bir düzeltme olur. Düzeltmeden sonra tahtalara bakarım diyorsun.
Borsada net TL bazında borsada karamsar değilim. Çünkü karamsar olunamaz böyle bir dolar kurunda ama kısa vadede tamam. Bir aşırı alım oldu. Bir ayda çok sert bir rally yedik. Bu rallide dolarla beraber yükseldi. Dolar devam etse de yukarı borsanın bundan sonra dolarla hareket etmemeyeceğini düşünüyorum. Evet dolar aşağı gelirse bu sefer aşağı mı gelecek? Mantık öyle çalışıyor yani.
Sektör söyledi bana.
Sektör gıda sektörü benim için uzun vadeli perakende sektörü şu anda. Ve bankacılık sektörü
bak, benim için... Perakendenin yediği cezayı eşeğe kesmediler abi. O saatten sonra kar edecek onlar.
Fark etmez. Enflasyonu yansıtabilen bak. Enflasyonu tüketicisine yansıtabilen sektör önemli. Gıda kaçınılmaz. İnsanlar gıda tüketmek zorunda. Enflasyon %100 de olsa adam evine ekmek almak zorunda. İki, perakende sektörü devlerin elinde gelen fiyatı anında yansıtıyor.
Peki şey ne diyorsun? Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ne diyorsun?
Onları çok hisse bazında, şirket bazında incelemek lazım. Ama gayrimenkul yani sektörü...
Arttı, onlar yerinde kaldı ya. Yani yerinde kaldı dediğim daha az performans gösterdi ya. Ekmek yenir mi oradan kısa vadede acaba? Ay şu anda aklıma geldi diye soruyorum. İncelemedim.
Gayrimenkul sektörü genel olarak TL bazında değer kaybetmez. Devam eder. Ancak orada alım gücüyle çok alakalı bir sektörü konuşuyoruz. Yani evet şu anda her şey fiyatı arttı. Gayrimenkuller de çok hızlı arttı. Ama bir noktada şu anda mesela bugün bir arkadaşımla sohbet ediyorum.
Doktor, son 1 milyon saniye ev aldım. Son 30 saniye bir saat oluyor. YouTube'un tamam. Hoşuna gitmiyor. Peki bir şey soracağım. Ev alır mısın?
Bölgesine bağlı. Çok tamamen lokasyonuna bağlı. Çünkü 1 milyondan 2 milyona çıkmış ev 4 milyon olur mu? Olmaz bence. Hemen olmaz. Ama bazı evler olur. Ama çünkü 4 milyona geldiği zaman onu alacak, alım gücü olacak halk yok ortada.
Doktor tekrar program yapacağız. Kalbim seninle, güç bizimle olsun diyorum. En büyük mutlulukları sana doğru yolluyorum. Ya devrimi YouTube adresinden seyredin. Zaten bunları böyle aça aça anlatıyor. Rahat anlatıyor. Benim gibi kimse de kesmiyor onu. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar herkese. Güzel, bol kazançlı hafta diliyorum.
Podcast dinle.